Gazap üzümleri.
Ayrım 55.
Nöbetçi tiksintiyle homurdandı. Sıcak suymuş, devenin başı. Neredeyse banyo küveti isteyecekler. Cohutların arkasından karanlık bakışlarla baktı. Öteki nöbetçi evin ardından ortaya çıktı. Ne oluyorsun Meg? Yahu şu lanet olası okülere bozuluyorum. Sıcak su var mı diye soruyor herif. İkinci nöbetçi tüfeğinin dipçini yere dayadı. Şu devlet kamplarından oluyor. O herif herhalde devlet kampında kalmıştır. O kampları yok edene kadar rahat yok bize. Temiz çarşaf isteyecekler neredeyse. Meg sordu. Ana kapıda durum nasılmış? Bir şey duydun mu? Bütün gün orada bağırıp durdular. Eyalet polisi işe el koydu. Canlarını okuyorlar o küstahların. Duyduğuma göre ince uzun bir orospu çocuğu varmış. Her şey onun başının altından çıkıyormuş. Onu bu gece yakalayacaklar galiba. O zaman dağılır geri kalanı. İşler fazla sakinleşirse biz işimizden oluruz ama burada, dedi Meg. Biz işimizden olmayız. Bu lanet olası okilerden gözünü ayırmaya gelmez. Zaten ortalık fazla sakinlerse biz biraz fıştıklamasını da biliriz. Ücretler düşünce yine patırda çıkar herhalde. Elbet çıkar. Yo, bize işsiz kalırız diye kaygılanma. Hooper varsa biz de varız. Cohutların evinde ateş gümbür gümbür yanıyordu. Köftelerin yağı ateşe damlıyor, patatesler fokurduyordu. Evin içi duman doluydu. Lambanın sarı ışığı duvarlara kara kara gölgeler düşürmekteydi. Ana ateşin yanında hızlı hızlı çalışırken Rose Offshore'ın bir sandığın üstüne oturmuş göbeğini dizlerinin üzerine yerleştirmişti. Biraz daha iyi misin diye sordu Ana. Yemek kokusu beni öldürüyor. Karnım da aç. Git kapının orada otur dedi Ana. Zaten o sandığı ben alıp kıracağım. Erkekler içeriye girdi. Et, Tanrı'ya şükür dedi Tom. Ve de kahve, kokusunu alıyorum. Amma da karnım aç. Bir sürü şeftali yedim ama hiçbir işe yaramadı. Nerede yıkanıyoruz Ana? Su deposunun oraya gidin yıkanırsınız. Demin Ruti ile Winfield'ı yolladım yıkanmaya. Erkekler tekrar çıktılar. Hadi uzaşan diye emir verdi Ana. Ya çık kapının oraya otur ya da gir yatağına yat. O sandığı kırmak zorundayım. Kız ellerine dayanarak ayağa kalktı. Külçe gibi adımlarla şiltelerden birine yürüyüp üstüne oturdu. Ruti ile Winfield çıt çıkarmamaya çalışarak içeri girdiler. Sessizlikleriyle birbirine sokulmakla bir bakıma göze görünmemeyi umuyorlardı sanki. Ana dönüp onlara baktı. Bana öyle geliyor ki ortalığın pek aydınlık olmaması sizin şansınızdan dedi. Uzanıp Winfield'ı yakaladı, saçlarını elledi. Eh, ıslatmışsın bari ama eminim iyi yıkanmamışsındır. Sabun yoktu diye yakındı Winfield. Evet, haklısın, sabun alamadım. Yani bugün alamadım. Belki yarın sabun da alırız. Ocağa yürüdü, tabakları ortaya çıkardı. Yemeği tabaklara dağıtmaya başladı. Herkese iki köfte, bir de büyük patates. Ayrıca her tabağın üzerine üç dilim de ekmek koydu. Tavadaki etler boşaldıktan sonra kalan yağı da tüm tabakları azar azar pay etti. Erkekler tekrar döndüler. Yüzlerinde sular damlıyor, saçları ıslak ıslak parlıyordu. Tutmayın beni diye bağırdı Tom. Tabakları aldılar. Sessizce yiyorlardı, kurtlar gibi. Ekmekleriyle son kalan yağları da sıyırdılar. Çocuklar odanın bir köşesine çekildi. Tabaklarını yere koyup önüne küçük hayvanlar gibi diz çöktüler. Tom ekmeğinin son lokmasını yuttu. Daha var mı Ana? Hepsi o kadar. $1 kazandınız, onunla da bunlar alınabildi. Bu kadar mı alındı? Burada fazla para alıyorlar. Fırsat olunca kent inmemiz gerek. Doymadım dedi Tom. Eh, yarın bütün gün çalışacaksınız. Yarın gecede daha çok yiyeceğimiz olur. El ağzını kolunun yeniyle sildi. Ben bir çıkıp etrafı dolaşayım dedi. Dur, ben de seninle geliyorum. Tom onun peşi sıra evden çıktı. Karanlıkta kardeşine yanaştı. Benimle gelmek istemediğinden emin misin? Evet, ben etrafı yoklayacağım dediğim gibi. Pekala dedi Tom. Döndü, tozlu sokak boyunca yürümeye başladı. Evlerin bacasından çıkan dumanlar hep yere yakın düzeyde kalıyordu. Lambalar yere kapıların ve pencerelerin sarı resimlerini çiziyordu. Işıklarda insanlar oturmuş karanlığa doğru bakmaktaydılar. Tom yürürken onların da kafalarının döndüğünü, bakışlarının kendisini izlediğini fark etti. Evler bittikten sonra aynı toprak yol bir tarlaya dalıyordu. Sağda solda saman yığınları olduğu yıldız ışığında hayal meyal belliydi. İnce bıçak gibi bir ay batıya doğru alçalmıştı. Uzun bir buluta benzeyen saman yolu ise başının tam üzerindeydi. Tom'un adımları toprakta boğuk bir ses çıkarıyordu. Biçilmiş tarlanın sarısı yanında o toprak yol kara bir şeride benziyordu. Tom ellerini cebine sokup ana kapıya doğru ilerledi. Yola yakın bir tümsek gördü. Sulama hendeğinde suyun sazlarda çıkardığı fısıltı sesini duydu, tırmandı, kara sulara baktı. Yıldızların hayalini o suda gördü. Otoyol ilerideydi. Üzerinden geçen farlar belli oluyordu. Tom bir kere daha o tarafa doğru yola koyuldu. Yüksek telli kapıyı yıldız ışığında gördü. Yolun yanında birisinin kımıldadığı hissedildi. Bir ses, "Hey, kim o?" dedi. Tom durdu, hareketsiz kaldı. "Sen kimsin?" Bir adam ayağa kalkıp yaklaştı. Tom onun elindeki tabancayı gördü. Derken bir fener yakılıp Tom'un yüzüne tutuldu. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Bir dolaşayım demiştim. Yasak mı? Başka tarafta dolaşsa niye dersin? Tom sordu. Buradan çıkamaz mıyım? Bu gece çıkamazsın. Geri dönüp gidecek misin yoksa sık çalıp yardım çağırayım seni zorla mı götürelim? Hay Allah dedi Tom. Bana ne fark eder zaten? Eğer ortalığı bu kadar karıştıracaksa önemi yok. Elbette dönerim geri. Karşıdaki gölge rahatladı, fener söndü. Bak, senin kendi iyiliğin için dedi adam. O kaçık gözcüler avlar sonra seni. Hangi gözcüler? Lanet olası kızıllar. Ya dedi Tom, onları bilmiyordum. Buraya girerken gördün ya. Vallahi orada bir grup adam gördüm ama o kadar çok polis vardı ki anlayamadım. Kaza falan oldu sandım. Eh, artık gitsen fena olmaz. Bana göre hava hoş bayım. Döndü, gerisin geri yürümeye başladı. Yol boyu 100 metre kadar sessizce yürüdü, sonra durup dinledi. Sulama hendiğinin yanından bir rakunun sesi geliyordu. Çok uzaklardan da bağlı bir köpeğin öfkeli havlaması duyulmaktaydı. Tom yolun kenarına oturup dinledi. Bir puhu kuşunun kahkahaya benzer sesi geldi. Onu daha iri bir hayvanın çalılardaki sürünme sesi izledi. Tom her iki yandaki ufuk çizgisine baktı. Hiçbir şey yoktu görünürde. Ayağa kalkıp yolun sağına doğru yürüdü. Deminki tarlaya girdi, eğilerek saman yığınlarının arasından geçmeye başladı. Yavaş gidiyor, ara sıra durup dinliyordu. Sonunda tel çite varabildi. Sımsıkı gerilmiş 5 sıra dikenli tel. Çitin hemen yanında sırt üstü yattı, başını en alt telin altına soktu. 2 eliyle teli tutup yükseltti. Kendini altından kaydırdı, toprağı ayaklarıyla iteledi. Tom ayağa kalkacağı sırada bir grup adam otoyolun kenarında belirdi, yürüyorlardı. Tom onların iyice uzaklaşmasını bekledi, sonra kalktı, peşlerine takıldı. Yol kenarına çadır kurul olup olmadığına baktı. Birkaç otomobil geçti. Tarlaların arasından bir dere akıyor, otoyolda onu küçük bir beton köprüyle aşıyordu. Tom köprünün yan tarafına baktı. Yamacın dibinde bir çadır vardı. İçinde lamba yandığı da belliydi. Tom oradaki bir çite tırmandı. Aşıp yamaca doğru indi. Çalıların ve bodur söğüt ağaçlarının arasından geçti. Dip tarafta suyun hemen yanında patikayı buldu. Çadırın önünde bir adam bir sandığın üzerine oturmuştu.
İyi akşamlar dedi Tom. Kimsin sen?
Şey, aslında buradan geçiyordum da.
Burada bir bildiğin mi var?
Hayır, geçiyordum dedim ya.
Bir kafa çadırdan dışarıya uzandı. Bir ses, ne oluyor diye seslendi.
Casey diye bağırdı Tom. Casey, Tanrı aşkına ne işin var senin burada?
Ulu Tanrım, Tom Jodmuş. Gel içeri Tommy, hadi gir şuraya.
Öndeki adam, tanıyor musun onu diye sordu.
Tanımak mı? Hem de nasıl tanıyorum? Yıllardır tanırım. Batı'ya onunla geldim. İçeri gel Tom.
Tom'u dirseğinden yakaladı, çadıra doğru çekti. İçeride daha 3 kişi vardı. Yere oturmuşlardı. Tam orta yerde bir de lamba yanıyordu. Adamlar başlarını kuşkuyla kaldırdılar. Esmer, çatık kaşlı bir adam elini uzattı. Tanıştığımıza sevindim dedi.
Casey'nin dediklerini duydum. Bize anlattığın adam bu mu Casey?
Evet, bu işte. Hay Allah yahu. Ailen nerede? Ne işin var senin burada?
Tom anlattı. Bu taraflarda iş varmış diye duyduk, geldik. Bir grup eyalet polisi bizi içeriye soktu. Bu çiftlikte tüm öğleden sonra şeftali topladık. Girerken bir grup adamın bağırdığını görmüştüm. İçeride bana kimse bir şey anlatmadı. Ben de neler olup bitiyor diye bakmak için bu tarafa geldim. Senin işin ne buralarda Casey?
Papaz öne doğru eğildi. Lambanın sarı ışığı o solgun alnına düştü. Hapishane garip yer dedi.
Bilirsin, ben bir şeyler bulayım, bir şeyler anlayayım diye İsa gibi ıssız yerlere çıkmış bir insanım. Bir şeyler bulmaya zaman zaman pek yaklaştığımda olmadı değil. Gözleri zeki, neşeliydi. Kodes ise koskoca yer. Her an dolu. Durmadan yeni adamlar geliyor, gidiyor. Tabii hepsiyle konuştum.
Elbette dedi Tom. Hep konuşursun zaten. Seni dar ağacına çıkarsalar cellatla çeneye dalar, iyi de vakit geçirirdin. Senin gibi çenebazını görmedim.
Çadırdaki adamlar gülüştüler. Buruşuk suratlı, kupkuru, ufak tefek bir adam elini dizine şaplattı. Hep konuşur dedi. Ama millet hoşlanıyor onu dinlemekten.
Papaz eskiden dedi Tom. Size söyledi mi?
Tabii söyledi.
Casey sırıttı. Evet efendim diye devam etti. Yavaş yavaş işlerin ruhuna girebilmeye başladım. Oraya düşenlerin bir kısmı sarhoştu ama çoğu da bir şeyler çaldıkları için atılmışlardı içeri. Çaldıkları genellikle ihtiyaçları olan, başka türlü elde edemeyecekleri şeylerdi. Anlıyor musun?
Hayır dedi Tom.
Bak, aslında iyi adamlardı yani. Onları kötü yapan bir takım şeylere ihtiyaçları olmasıydı. İşte o zaman anlamaya başladım. Tüm dertlerin başı ihtiyaç. Bunu anlayamamıştım ben bir türlü. Günlerden bir gün bize fasulye verdiler. Ekşimişti. Adamın biri bağırmaya başladı. Hiçbir şey olmadı. Bağırdı, çağırdı, durdu. İdare temsilcisi geldi, baktı, gitti. Derken bir başka adam bağırmaya başladı. En sonunda hepimiz bağırdık. Hepimizin sesi aynı tona büründü.
bak. İşte o zaman koca bina sanki şişti, kabardı, büyüdü. Tanrım, o zaman bir şeyler olmaya başladı işte. Koşa kopara geldiler, bize başka bir yemek verdiler. Verdiler, anlıyor musun? Hayır, dedi Tom yine. Casey çenesini ellerine dayadı. Belki de anlatmaya olanak yok. Belki de herkes kendi anlamak zorunda. Kasketin nerede? Onsuz geldim. Kız kardeşin nasıl? İnek gibi koskocaman oldu. Belki dikiz taşıyor. Karnının altına tekerlek takması gerekecek yakında. Şimdiden iki eliyle tutup taşıyor. Neler oluyor burada, onu anlatmadın bana. Sıska suratlı adam, grev yaptık dedi. Bu gördüğüm bir grev. Sandığı 5 sent gerçi büyük para değil ama insan karnını doyurabilir yine de. 5 sent mi diye bağırdı adam. 5 sent. Size 5 sent mi veriyorlar? Tabii, $1.5 kazandık. Çadırın içine ağır bir sessizlik kapladı. Casey kapıya, karanlıklara doğru baktı. Bak Tom, dedi sonunda. Biz buraya çalışmaya gelmiştik. 5 centten öderiz demişlerdi. Çok kalabalıktık. Çalışmaya başladık. Bir de baktık 2.5 centten ödemeye kalktılar. İnsan onunla karnını doyuramaz. Çocukları da varsa razı olmayız dedik. Bizi çiftlikten attılar. Dünyada ne kadar polis varsa kafamız üşüştü. Şimdi bize 5 sent veriyorlar. Bu grevi bastırdıkları zaman size yine 5 verirler mi sanıyorsun? Bilmem, dedi Tom. Şimdilik 5 veriyorlar. Bak, dedi Casey. Bir arada kamp kurmak istedik. Üstümüze saldırıp bizi domuz gibi dağıttılar. Birbirimizden ayırdılar. Döve döve canını çıkardılar milletin. Sizi de domuz gibi içeri soktular. Biz uzun süre dayanamayız. Bazılarımız günlerdir yemek yemedi. Sen bu gece içeriye dönüyor musun? Niyetim öyle. Anlat durumu içeridekilere Tom. Bizi aç bıraktıklarını, bunu yapmakla da bıçağı kendi sırtlarına sapladıklarını söyle seninkileri. Çünkü biz ortadan kaldırıldığımız anda ücretlini 2.5'a düşecek. Söylerim, dedi Tom. Nasıl söylerim bilemiyorum ama bu kadar çok silahlı adamı bir arada görmemiştim. Konuşmamıza izin verirler mi onu bile bilmiyorum. Millet epek neşeli değil zaten. Kafalarını eğiyorlar. İnsana merhaba bile demiyorlar. Anlatmaya çalıştım. Biz gider gitmez 2.5 alacaklar. 2.5 ne demek biliyorsun değil mi? 1 ton şeftali $1 toplanıyor ve taşınıyor demektir. Başını eğdi. Yo, olamaz. İnsan karnını doyuramaz o parayla. Yiyecek alamaz. Oradakilere anlatmaya çalışırım. Anan nasıl? Fena değil. Devlet kampını çok sevmişti. Banyolar, sıcak sular. Ya, duydum. Bayağı iyiydi orası. Ama iş bulamadık. Çıkmaya mecbur olduk. Ben de gitmek isterdim bir tanesine, dedi Casey. Görmek isterdim. Polis yokmuş dediydi biri. Millet kendi polisliğini kendi yapıyor. Casey heyecanla başını kaldırdı. Peki hiç olay çıktı mı? Kavga, hırsızlık, sarhoşluk. Hayır, dedi Tom. Ya içlerinden biri kötü çıkarsa o zaman ne oluyor? Ne yapıyorlar ona? Kamptan çıkarıyorlar. Ama öylesi çok olmuyor ha? Yok canım, dedi Tom. Biz bir ay kaldık orada. Bir tek adam çıktı öyle. Casey'nin gözleri heyecanla parıldıyordu. Öteki adamlara döndü. Gördünüz mü diye bağırdı. Söylemiştim size. Polislerin sebep olduğu olay bastırdığı olaydan çoktur. Bak Tom, içerideki adamları dışarıya çıkarmaya uğraş. 2 güne kadar çıksalar olur. O şeftaliler olgun artık. Söyle onlara. Yapmazlar, dedi Tom. Onlar 5 sent alıyor. Başka şeyi gözleri görmez. Ama grev kırıcı durumundan çıktıkları anda 5 alamayacaklar. Bunu sindirebileceklerini de sanmıyorum. 5'ini alıyorlar. Başka hiçbir şeye aldırış etmezler. Ama sen yine de söyle onlara. Babam yapmazdı, dedi Tom. Onu tanırım. Bizi ilgilendirmez derdi. Evet, dedi Casey üzgün üzgün. Galiba haklısın. Ağzı bir kere yanmayınca anlayamaz. Yiyeceğimiz bitmişti, diye anlattı Tom. Bu gece et yedik. Çok değil ama vardı. Yedik. Babam başkalarının hatırına etini feda eder mi sanıyorsunuz? Hem Rosa Şarn'a süt gerek. Kapının dışında bir grup adam bağırıyor diye anam o bebeğin açlıktan ölmesine izin verir mi? Casey üzgün, keşke anlayabilseler, dedi. Görebilseler ki et bulacaklarına güvenebilmenin tek yolu. Öf, Allah kahretsin. Bazen öyle yoruluyorum ki, feci yoruluyorum. Bir adam tanıdım. Ben hapisteyken getirdiler onu da. Bir sendika kurmaya çalışıyormuş, kurmuş da. Sonra gönüllü polisler dağıtmış sendikayı. Ne olmuş biliyor musun? Yardımcı olmaya çalıştığı insanlar dışarı atmış onu. Tanımamazlıktan gelmişler. Onun yanında görülmek istememişler. Defol buradan. Bizim için tehlikesin sen, demişler. Adamın duyguları pek incinmiş. Ama yine de diyordu ki, insan durumu iyice anlıyorsa dayanması o kadar zor değil. Fransız devrimine bak. O devrimi hazırlayanların sonunda birer birer kafaları kesildi. Hep öyle olur diyordu. Doğaldır bu. Zaten kimse bu işi eğlence diye yapmaz. Mecbur olduğu için yapar. Sen sindir de onun için yaparsın diyordu. Washington'a bak diyordu. Devrimi yaptı. Sonra orospu çocukları onun aleyhine döndüler. Lincoln'le de aynı şey oldu. Aynı tipler hakladı onu da. Doğal sonuç.
Ayrım sonu.